Ayrım 19. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 238. Laiklik yürüyüşü. Doçent Doktor Bahriye Üçok'un cenazesi 9 Ekim günü SHP Genel Merkezi ve TBMM'de düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Üçok'un cenaze törenine TBMM Başkanı, SHP yöneticileri, il ve ilçe örgütleri ve meslek odaları temsilcileri ile 30 bin dolayında vatandaş katıldı. Cenaze töreni dolayısıyla başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çevre illerden getirilen çevik kuvvet ekipleri de başkente görevlendirildi. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde 8.30'da çok kısa süren bir törenden sonra Üçok'un cenazesi SHP Genel Merkezi önüne getirildi. Genel Merkez binası önünde, cenaze arabasının arkasında oluşturulan kortejin önünde Üçok'un kızı, yakınları, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ve eşi, Genel Sekreter Hikmet Çetin, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, Türk İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav, partili belediye ve il başkanları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları temsilcileri yer aldılar. Saat 9.15'te Genel Merkez önünden yürüyüşe geçen kortej, Necati Bey Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na saparak meclis binasına doğru ilerledi. Yürüyüş sırasında öğrenci dernekleri ve halk evlerinin bulunduğu bölümden katil iktidar, anarşi terör yok, faşist cinayet var. Aksoy, Dursun, Üçok'un katili faşizmdir. Bilime uzanan faşist eller kırılacak. Bağımsız Türkiye. Halkımız saflara, faşizme karşı birleşelim sloganları atıldı ve bu dövizleri taşıyan pankartlar açıldı. Kortejde SHP örgütlerinin ve partililerinin ise laik, demokratik, çağdaş Türkiye yazılı tek tip pankart taşıdıkları görüldü. Cenaze arabası meclis binasına ulaştığında kortejin arka bölümünün yaklaşık 1,5 kilometre Necati Bey Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na henüz dönmekte olduğu görüldü. Üçok'un cenaze töreni kıtasındaki askerler tarafından TBMM Şeref Kapısı önündeki katafalka kondu. Buradaki törenden sonra Üçok'un cenazesi Maltepe Camii'ne getirildi. Kortejin Maltepe Camii'ne ulaşmasından sonra SHP seçim otobüsü üzerinde bulunan PM üyesi Ertuğrul Günay, tempolu alkış ve sloganlara devam eden grubu, "Bu bir cenaze törenidir. Gerçek bir aydın, bilim adamı ve mümin olan Üçok hocamız için onun inançlarına uygun dini tören yapılacaktır. Buna saygı gösterelim. Bizim sessizliğimiz en kararlı haykırıştan daha anlamlıdır." diye uyardı. Günay'ın bu uyarılarına karşın aynı grubun slogan atmaya ve marş söylemeye devam ettiği görüldü. Üçok'un cenazesi saat 13 sıralarında uzun bir araç korteji eşliğinde Karşıyaka mezarına getirilirken mezarı başında bir grup genç tarafından "Kahrolsun faşizm" sloganı atıldı. Üçok'un cenazesi daha sonra eşi Profesör Doktor Coşkun Üçok'un yanında toprağa verildi. Atatürk ilkelerini savunduğu için. Bahriye Üçok öldürüldüğü gün Uğur Mumcu Frankfurt'ta Cemalettin Kaplan'ın ve Avrupa'daki İslamcı örgütlerin ilişkilerini araştırıyordu. İlişkiler Libya'dan İngiltere'ye, Kuveyt'ten Almanya'ya geniş bir yelpazeye yayılıyordu. Uğur Mumcu, 9 Ekim 1990'daki yazısına "Laikliğin dirençli ve imanlı savunucusu Bahriye Üçok'un ölümünü Frankfurt'ta öğrendim. İçim acıyla doldu" tümceleriyle başlıyor ve can alıcı soruyu soruyordu. Bahriye Üçok niçin öldürüldü? Ve yanıtın belli olduğunu açıklıyordu. Atatürk ilkelerini savunduğu için. Örtünme. Doçent Doktor Bahriye Üçok, 7 Aralık 1981 tarihli Cumhuriyet'te İslam'da örtünme başlıklı bir inceleme yazısı yayımladı. Üçok bu yazısında ayetler, hadisler ve fıkıh kitaplarından örnekler vererek İslam'da örtünme konusunu ele alıyor ve İslami kurallara göre kadınların baştan ayağa kadar örtünmeleri gerektiğini, bu kurallara uymayıp yalnızca baş örtmede direnişin Atatürk devrimlerine karşı bir çeşit protesto olduğunu vurguluyordu. Uğur Mumcu 25 Aralık 1981 tarihli yazısında "Bu konuyu bugün de tartışır olmamız en azından Atatürk devrimlerinin nasıl yozlaştırıldığını açıkça göstermektedir" diyor ve şunları ekliyordu. İnsanlık yüzyıllardır büyük bir gelişme içindedir. İlk çağların gelenek, göreneklerini ve biçimsel kurallarını 20. yüzyılda yaşatmanın olanağı yoktur. Konu İslam'a saygı ise bu saygı halka dininde ve dilinde özgürlük sağlayan Kurtuluş Savaşı ile ve Atatürk'ün laiklik ilkesiyle gösterilmiş değil midir? Atatürk döneminde kimin dinsel inançlarına karışılmıştır? Bugün kim dinsel inançları yasaklamaktadır? Tersine laiklik ilkesi din ve vicdan özgürlüğü sağlamış, halkı bu özgürlükler içinde çağdaş uygarlık düzenine çıkarmayı amaçlamıştır. Evet, Doçent Üçok'un belirttiği gibi eğer İslami kurallara tam olarak uyulacaksa yalnızca ipek eşarplarla başlar örtülmesin, Yüzler de örtülsün, kadınlar baştan ayağa kadar kumaşları sarınsınlar. Yok, bu yapılamayacak. Bunu yerine sıkma başlarla bir çeşit siyasal gösteri yoluna başvurulacak. Şimdi diyorum, aman ille de başörtülsün diyen, yazı yazan, bağırıp çağıran insanların yakınlarına bakın. Acaba onlar başörtülü müdür? Hayır, yine tersine büyük çoğunluğunun örtülü olmadığını ve alemi verir halkını, kendi yutar halkımı örneği, tüketim toplumlarının burjuvalarını özenen yaşantılar içinde olduklarını biliyoruz. Öyleyse nedir bu ikiyüzlülük? Nedir bilir misiniz? Atatürk ilkelerine karşı yıllar yılı sürdürülen sinsi çabalar, şimdi örtünme konusunda bir çıban başı gibi uç vermiştir. Atatürkçülüğün yeminli düşmanları zaman zaman sanki 40 yıllık Atatürkçülermiş gibi maskeler takarak devrimleri yozlaştırmaya, bu devrimleri inançla savunanlar arasında yapay düşmanlıklar yaratmaya çalışmışlardır. Şimdi varılan nokta gerçekten acı ve gerçekten düşündürücüdür ve bu nokta bizlere Kurtuluş Savaşı'nın şu dörtlüğünü anımsatmaktadır. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan, uyan Gazi Kemal, şu dünyanın işine bak. Türban Eylemleri 5 Ocak 1987'de Yüksek Öğretim Kurumu, eğitim kurumlarında başörtüsü ve türban yasağının devamına karar vermiş, bunun ardından tepkiler boyutlanmıştı. 1987 yılının 13 Ocağı'nda İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Erzurum ve Konya'da sınavlara türbanla girmek isteyen kız öğrencilerle okul yöneticileri ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar başladı. Bir gün sonra türban eylemleri yaygınlaştı ve Erzurum İlahiyat Fakültesi öğrencileri dekanlığı işgal etti. Konya'da ise 122 öğrenci sınavları boykot etti. Cumhuriyetin laiklik ilkesini ödün vermeden savunan Bahriye Üçok, 18 Mayıs 1987 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşmada konuyla ilgili şu görüşlerini dile getiriyordu. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 3 yıldan beri kimi zaman alevlenen, kimi zaman da küllenen bir konu var ki, kamuoyunu, çoğunlukla da öğretim kuruluşlarımızın yöneticilerini zor duruma sokmakta, toplumun bir bölümünü huzursuz kılmaktadır. Bu başörtüsü konusudur. Sayın Milletvekilleri, bu kürsüden bir kez daha hatırlatmıştım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 1986 baharında İlahiyat Fakültesi'nde başörtüsü ile başlayan olayların kahramanı bir tarikatın militanı olmuş bir kız öğrenciydi. Fakültenin birkaç militan öğrencisiyle dışarıdan destekçilerle güçlendirilen eylemciler, anayasa doğrultusunda öğretim yapan öğretim üyelerine karşı dersleri boykota başlamışlar. Fakülte aylarca işgalcilerin karargahı haline getirilmiş ve bu arada görüş farkından doğan kavgada fakültenin dışında bir yerde ama ikisi de fakültenin öğrencisi olan gençten biri yaşamını kaybetmişti. Sonraki aylarda siyasal bilgiler ve hukuk fakültelerine yansıyan işgal ve boykotlar değişik karakterdeydiler. 1980'e kadar süren kanlı olayların, terörün neleri alıp götürdüğü belleğimizde hala dehşetini koruyor. Şimdi yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nde bir oyun oynanıyor. Sayın milletvekilleri, sözlerimi dikkatlerinize bir kez daha sunmayı ulusal bir görev sayıyorum. Lütfen partilerimizin politikasından 5-10 dakika kendimizi sınayalım, olayların kaynaklarına inelim. Orada göreceğimiz 1968'de başlayıp 1980'e kadar süren Türkiye'deki kanlı dramın yeniden sahneye konma hazırlıklarıdır. Bir farkla ki bu kez oyun eskisinden çok daha iyi hazırlanmıştır. Aradan geçen yıllar boşa geçirilmemiştir. Amaçlarına yardımcı olacak, özel eğitimden geçmiş yüz binlerce genç militan yetişmiştir. Bunlar bugün kimileri devletin kilit noktalarına getirilmişlerdir. Bir kısmının da beyinleri güya İslam inancı ile doludur. Ne yazıktır ki bunlar İslam'la çelişen görüşlerinin inancı ile dayilikle yetiştirilmiştir. Bakınız, aylardan beri Türkiye'nin ekonomik, siyasal, toplumsal hiçbir sorunu yokmuş gibi üniversitelerde bir başörtüsü sömürülüp durmaktadır. Türban demiyorum çünkü türban sarık demektir. Söz konusu olan ise başörtüsüdür. Liselerde başları açık olan, memur olduktan sonra da memur kıyafeti yönetmeliğine göre başlarının yine açık olması gereken bazı kızlarımız nedense üniversite öğrenciliği sırasında başlarını örtmekte ısrar ediyorlar ve bunun Allah'ın emri olduğunu ileri sürüyorlar. İslam'a göre ergenleşme çağına gelmiş kızlar ev dışında yalnız başlarını değil, yüzlerini ve bütün vücutlarını örtmek zorundadırlar. Ayrıca İslam, birbiriyle evlenmeleri mümkün olan kadın ve erkeklerin bir arada bulunmalarını ve kadınların erkeklere seslerini duyurmalarını da yasak eder. Bunları ben söylemiyorum, Diyanet İşleri yayınlarından alarak sizlere bildiriyorum. Laiklik, Batı dillerinde sekülerizasyon, secularization sözcüğüyle karşılanmaktadır. Bu da çağdaşlaştırma demektir. Yüksek Öğretim Kurulu da hazırladığı yönetmelikte ilk kez doğru bir şey yaparak öğrencilerin kimilerinin çağa uygun yani layık olmasını istemiştir ve bu uygulamayı da rektörlere bırakmıştır. Bunun üzerine birçok kız öğrenci oturma eylemleri, açlık grevleriyle direnişe geçmişlerdir. ANAP'lı bir milletvekilinin verdiği tek tip öğrenci yasa önerisi üzerine oturma eylemi yapan öğrenciler dipçiklenir, coplanır, tutuklanır, mahkemeye sevk edilirken kimi erkek öğrencilerle de desteklenen kız öğrenciler o eylemlerinden dolayı teşvik edilmektedirler. Hem de Atatürk ilkelerine ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına sadık kalacakları üzerine yemin etmiş olanlarca. Durum böyleyken 15 Mayıs 1987 günü Sayın Başbakan gazetecilere talihsiz bir beyanda bulunarak Batı ülkelerinde de rahibelerin dini okullardaki giysileri farklıdır. Özellikle ilahiyat fakültelerindeki kız öğrencilerin giysileri normal giysilerden farklı olabilir. Konu aşamalı olarak halledilecektir demiştir. Sayın Özal, laik bir devletin düzenlemeler yaparken dine değil, çağa uyması gerektiğini unuttuğu gibi yabancı ülkelerde rahibelerin dini okullarda değil, her yerde özel giysi giydiklerini ve İslam'da değil, rahibe, din görevlisi, din adamı olmadığını unutmuş görünüyor. Türkiye'de ise Anayasanın 174. maddesinin 8. bendiyle güvence altına alınan 2596 sayılı kanunla din görevlilerinin tapınak ve ayin dışında dinsel kisve taşımaları yasaklanmıştır. Yani Sayın Başbakan'ın bahsettiği rahibeler Türkiye'de sokakta da o giysileriyle dolaşamazlar. Zaten bu kanunun fesli, sarıklı hatta din görevlisi bile olmayan kimseleri cami dışına çıkaran iktidarlar, dikkat ediniz iktidarlar diyorum, çünkü Sayın Ecevit de bunu yapmıştır, çiğnemişlerdir. Şimdi eğer Sayın Başbakan başörtülü kızların giysilerini dinsel kabul ediyorsa, bunu muhabbet dışında giymek yasaktır. Yok eğer dinsel kıyafet değilse, ki değildir, bu hepimizin üzerinde yemin ettiği Atatürk ilkelerine aykırıdır. Bu ilkelerden ödün vere vere, namaza gitmeyen öğrencilerin öğretmenler tarafından dövüldüğü, oruç tutmayanların tutanlar tarafından yaralanıp, dövülüp, hatta öldürüldüğü günlere geldik. Böyle giderse acaba Türk Kadınını Tanıtma Vakfı, Türk Kadınını Atatürk'ün kendisine getirdiği eşitlik ve özgürlük hakkını istemeyen, onları protesto etmeyi kendisine amaç edinen kadın olarak mı dünyaya tanıtacaktır? İslam'da örtünmeyene ceza yok. Bahriye Üçok 1998 yılında da Milliyet Gazetesi'nde kendisiyle yapılan bir röportajda İslam dünyasında örtünmenin tarihçesini anlatmış, bu konudaki soruları yanıtlarken kadın hem başını örtüyor hem de makyaj yapıp yüzü açık ortalarda dolaşıyor. Bu katiyen İslam'a uygun değildir, asla değildir. Eğer İslam'ın sadece şekil amacına tabi olmayı düşünüyorsa o zaman büyük günah işliyor. Ama Kur'an'ın ruhuna önem veriyorsa başını örtse de örtmese de günahkar sayılmaz demişti. Üçok, Kur'an başını örtmeyen için ne ceza öngörüyor, örtmeyen kafir mi oluyor sorusuna şu yanıtı vermişti. Kur'an başını örtmeyene hiçbir ceza getirmiyor. Saçının bir telini gösteren cehennemde yanar diye bir şey yok. Kur'an'da İslam o kadar güzel bir din ki İslam'dan çıkmak kolay değil. Hatta peygamberin bir hadisi 99 günah işlemiş bir insan bir kere sevap işlediği zaman günahlarının affolacağı yolundadır. Bakın örtünmeyi getiren ayetin devamı nasıl okuyayım size. Kadınların incitilmemelerini sağlar. Allah bağışlar ve merhamet eder. Gördüğünüz gibi ceza yoktur. Birçok Atatürk'ün örtünmeyi yasaklayıp yasaklamadığı konusundaki bir soru üzerine de şunları söylemişti. Hayır, Atatürk böyle bir yasak getirmedi. Bu tür sözler dolaştı ama ben sonradan araştırdım. Atatürk örtünmeye yasak getirmedi ama mesela nutuklarında hep buna değindi. Bir akşam çok iyi hatırlıyorum, Sarayburnu'da yaptığı bir konuşmada Türk kadının yüzünü açsın, dünyayı görsün, tanısın ve saysın şeklinde bir ifade kullandı. İfadelerinde kadının açılmasının özgürlüğü demek olduğunu, peçenin altına saklanacak bir kadının özgür olamayacağını belirtirdi. Özcan Ercan, İslam'da örtünmeyene ceza yok. Milliyet, 11 Aralık 1988. Kargo görevlisi. İstanbul'da Express Kargo adına bombalı paketi teslim alan Trabzon nüfusuna kayıtlı 1970 doğumlu Gülay Calap, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyordu. İfadesinde paketi getirenlerin eşkallerini verdi, robot resimler çizildi, ardından kayıplara karıştı. Milliyet gazetesinde 16 Ekim 1993 günü tanık Gülay kaçırıldı başlıklı bir haber yer alıyordu. Haberde Express Kargo Yürütme Kurulu Başkanı Ajlan Yanaşan, Calap'ın kendi halinde bir kız olduğunu, siyasetle bile ilgilenmediğini belirtirken onun kaçırılmış olduğunu düşünüyoruz diyordu. Jalap'ın kargo şirketindeki arkadaşlarından Hulusi Aten ise Jalap'ın başına ne geldiyse paketi verenleri görsem tanırım dedikten sonra geldi şeklinde konuşuyordu. Jalap'ın verdiği bilgiler ışığında hazırlanan robot resimdeki kişinin ise Nezih Beyret ya da son operasyonlar sonrasında gerçek adının Muzaffer Dalmaz olduğu açıklanan terörist, diğer verilere göre Uğur Özbenli olduğu emniyet tarafından da saptandı. Gülay Jalap yıllar sonra 15 Ocak 1994 günü İzmir'de Türkiye Devrimci Halk Partisi İzmir sorumlusu olarak gözaltına alındı. Örgütün PKK'nın bir yan kuruluşu olduğu öne sürülüyordu. Gülay Jalap, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde bu konuda şöyle konuştu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda okumaktayken okul masrafımı ve harçlığımı çıkarmak için Express Kargo şirketinde 1990 yılı yaz tatilinde sekreter olarak işe başladım. Şu anda ismini hatırlayamadığım bir bayan arkadaş daha benimle birlikte fatura karşılığı teslim alma işlerine bakıyorduk. 3 Ekim 1990 tarihinde Bahriye Üçok'un evine gönderilmek üzere getirilen paketi benim teslim alıp piş kestiğim anlaşıldı. O tarihte bu şirkette çalıştığım için bilgime başvurulmak üzere İstanbul Polisi tarafından alınarak Ankara'ya gönderildim. Ankara'da kaldığım 4-5 gün süre içerisinde gerek emniyet yetkilileri, gerekse Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı tarafından bana 3 Ekim 1990 tarihinde Bahriye Üçok'a gönderilmek üzere teslim aldığım paketi veren şahsı tanıyıp tanıyamadığımı tespit için çeşitli fotoğraflar gösterildi. Ancak o dönemde işlerin çok yoğun olması sebebiyle teslim eden şahsı tanımadığımı ve tanıyamadığımı söyledim. Gerçekten de şu an dahi kimin getirip teslim ettiğini hatırlayamıyorum. Eğer hatırlamış olsaydım, kesinlikle o tarihte teşhis eder ve fotoğrafını gösterirdim. Yine söylüyorum, bana paketi teslim eden şahsı kesinlikle tanımıyorum. Evren Değer, Tuncay Özkan, Suikast Raporu 93-96, UMAG Yayınları 11. Baskı 2006, Ankara. Üçok suikastinden hemen sonra Ankara'ya getirilen tanık Jalap, o tarihte bombalı paketi veren şahsın robot resmini çizdirmiş ancak bu olaydan sonra ortadan kaybolmuş ve 4 yıl sonra da bu bilgileri reddetmişti. Mahkeme Jalap'ı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Umut Operasyonu davasına yargılanıp mahkum olan tanıkların davaları Yargıtay tarafından Jalap'ın mahkemede tanık olarak dinlenmemesi nedeniyle bozuldu. Dava yeniden görüşülmeye başlandığında o da mahkemeye getirildi ama sanık sandalyesine oturan kişileri teşhis edemedi. Paketi teslim eden kişiden telefon numarası alırken yüzüne bakmıştı. Orta boylu, ince bıyıklı bir kişi diye hatırlıyordu ama paketi veren kişiyi bugün yakalayıp getirseler o şahıs demen mümkün değil dedi. Üçok suikastinin kilit ismi denilen, sonra ortadan kaybolan ve ardından PKK ile bağlantılı bir örgüt nedeniyle hapse mahkum olup 12 yıl yattıktan sonra serbest kalan Gülay Jalap, DTP'nin 8 Kasım 2007 günü yapılan kongresinde önce parti meclisine sonra MYK'ya seçildi. DTP Genel Başkan Yardımcısı oldu. Umut Operasyonu. Uğur Mumcu suikastını aydınlatmak üzere 5 Mayıs 2000'de başlayan Umut Operasyonu'nda yakalanan zanlılardan Ferhan Özmen'in parmak izi, Bahriye Üçok suikastinde kullanılan bombalı paketin üzerindeki parmak iziyle örtüştü. Polis 8 sorgusunda Uğur Mumcu'nun otomobiline bombayı yerleştirdiğini, Muammer Aksoy'u vurduğunu ve Ahmet Taner Kışlalı ile Bahriye Üçok suikastlarındaki bombayı hazırladığını söyleyen Kudüs Savaşçıları Örgütü'nün Tekin Kod adlı üst düzey sorumlusu Ferhan Özmen, Bahriye Üçok suikasti konusunda alınan ifadesinde Üçok'un dini konuları saptırdığını ve yeniden yorumlamaya çalıştığını öne sürdü. Üçok'a yönelik eylemin biçimini bombalama olarak belirlediğini kaydeden Özmen, adresi telefon rehberinden tespit ettiğini ve bombalı paketi İstanbul'dan göndermeye karar verdiğini söyledi. Adap adlı bir kitabın içine oyarak bombayı yerleştirdiğini anlatan Özmen şunları söyledi. Paketi hazırladıktan sonra üzerine Bahriye Üçok'un adresini ve gönderici kısmına da İlmi Araştırmalar Vakfı yazısını yazdım. Olay tarihinden 2-3 gün önce otobüsle İstanbul'a giderek Karaköy semtinde Perşembe Pazarı denilen yerde bulunan Express Kargo şirketine parasını ödeyerek verdim. Aynı gün İstanbul'da kalmadan akşam Ankara'ya döndüm. Ben döndükten 2-3 gün sonra da bombanın patlayıp Bahriye Üçok'un öldüğünü öğrendim. Soruşturmayı yürüten dönemin DGM savcısı Hamza Keleş, 11 Temmuz 2000 tarihinde 9 kişi hakkında idam istemiyle olmak üzere 17 sanık hakkında dava açtı. 111 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Mumcu'nun aracına bombayı yerleştiren Ferhan Özmen, Necdet Yüksel ve Rüştü Aytufan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar Ankara 2. DGM'de 14 Ağustos 2000'de yargılanmaya başladı. Kapatılan Ankara İkinoğlu DGM, ilk yargılama sonunda sanıklar Özmen, Yüksel ve Aytufan'ın mevcut anayasal düzeni silah zoruyla yıkıp yerine din kurallarına dayalı devlet kurmak için oluşturulan silahlı çeteye üye olup anayasal düzeni değiştirmeye cebren teşebbüs ettikleri gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırdı. Bir sanık hakkındaki davayı erteleyen mahkeme, 4 sanığın beraatına 15 sanığın da 3 yıl 9 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen ağır hapis cezalarına mahkum etti. Dosyanın temyiz için gittiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi, idama mahkum edilen Necdet Yüksel ve Rüştü Aytufan'ın cezasını müebbet ağır hapis cezasına dönüştürerek onadı. Ölüm cezasına çarptırılan Ferhan Özmen'in de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu. Davaya Yargıtay'ın bozma kararından sonra İkinoğlu DGM'de devam edildi. Ankara İkinoğlu DGM'nin kapatılmasının ardından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredilen davada Ferhan Özmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Birçok sanık ise AKP'nin çıkardığı topluma kazandırma yasasından yararlandı. Dosyanın temyiz için ikinci kez gönderildiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık Ferhan Özmen'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmasına ilişkin kararı onadı. Sanık Ekrem Baytap'ın 15 yıl hapis cezasının çarptırılmasına ilişkin karar ise eksik soruşturma nedeniyle bozuldu. Dosyanın temyiz için ikinci kez gönderildiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık Ferhan Özmen'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onadı. Sanık Ekrem Baytap'ın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karar ise eksik soruşturma nedeniyle bozuldu. Yargıtay, 7 sanığın ise eve dönüş yasasından yararlanmasına ilişkin kararı yerinde görmedi. 2008 yılına gelindiğinde dava halen sürerken Ferhan Özmen dışında tutuklu kalmadı. Atatürk ilkelerinin inançlı ve dirençli savunucusu Bahriye Üçok, gerek üniversitedeki meslek yaşamında, gerekse siyasal alanda bağnazlığa ödün veren kişilerin her zaman karşısında oldu. Din eğitiminde gördüğü terslikleri devletin yetkili kişilerine ve kamuoyuna açıklamaktan çekinmedi. Okudu, yazdı ve konuştu. Onun davası çağdaşlığa yarışır bir Türkiye'ydi. Kumru Üçok, başörtüsüne karşı çıktığı için öldürüldü. Annem çok çalışkan, tuttuğunu koparan Atatürkçü, aydın bir insandı. Annem ömrü boyunca hep tehdit aldı. 1988 yılının Aralık ayında TRT televizyonunda türban konulu bir panel oldu. Bu panelde annem de konuşmacıydı. Panelin birinci bölümü bittikten sonra reklam arasında çok sayıda tebrik ve tehdit telefonu geldi. İkinci bölümden sonra tabii tebrik telefonları da geldi ama gece yarısına kadar gene tehdit telefonları devam etti. Tehdit telefonları 3-4 ay kadar devam etti. Bazen ben açıyorum telefonu, bazen annem açıyor. Tehditler, cezanı çekeceksin, belanı göreceksin, cehennemde yerini ayırttım gibisinden aklınıza gelebilecek her türlü küfür içeriyordu. Alışıktı annem. Yıllardan beri tehdit telefonları ve tehdit mektupları gelirdi. Yeni bir şey olmadığı için tehdit hayatın doğal akışı gibi bir şeydi. Babamı yeni kaybetmiştik. Daha çok onun üzüntüsü içindeydi. Annem de çok aşırı derecede üzgündü. Tehditleri düşünecek durumda değildi. Sonra tehditler yavaş yavaş azaldı ve daha sonra bitti. 1990 yılının başlarında Muammer Aksoy öldürülünce ben korktum. Ben o gün sanki başımıza geleceği anlamış gibi oldum. Ancak annem korkmadı. Kendisine karşı bir suikast yapılacağını hiç düşünmedi. 1990'ın yaz aylarında bir telsizde annemin adının duyulduğunu bir gazeteci haber verdi. Bunun üzerine annem emniyeti arıyor, emniyet de derhal yakın koruma veriyor. Yakın koruma 2 gün çalışmış, sonra annem, bu çocuk bütün gün boşu boşuna bekliyor, benim girişim çıkışım belli değil, ben yakın koruma istemedim, evin önünde bir bekçi dursa bizim için daha uygun olur demiş, bunun üzerine eve koruma koydular. 5 Ekim günü akşam saati biz bir yerden geldik. Kapıda ekspres kargodan gelmiş bir ihbarname vardı. Kolinizi alın diye. Kendisi çok telaşlandı. Kim yolladı, ne yolladı diye. Merak etme ben yarın alırım dedim. Kim yolladı, ne yolladı derken ben de belki de bombadır diye dalga geçtim. Cumartesi 6 Ekim sabahı oldu. Kendisi Türk Hukuk Kurumu'nda bir toplantıya katılacaktı. Saat 5'te gidecekti. Şofben bozuktu. Ben şofben için usta çağırdım. Usta öğle saatlerine kadar gelmedi, ben çıktım, sen ustayı bekle dedim. Bir hafta önce Almanya'dan dönmüştü, arabaya bir teyp istemiştim, onu getirmişti. Ben Dikmen'e geçtim, teybi arabaya taktırdım. Usta teybi biraz ağır taktı, onun elinin ağırlığı bir anlamda benim hayatımı kurtardı. Saat 4 gibi oldu, O arada pazara gittim. Kuzgun sokağa geçtim. Ekspres kargonun orada arabayı park ettim. İhbarnameyi verdim. Bana küçük bir kitap paketi verdiler. Paketin ucu yırtık, iki tane kitap üst üste duruyor. Paketi aldım, paketi şoför koltuğunun yanına attım, eve geldim. Pazardan aldığım malzemeyi taşımaya başladım. O arada malum paketi de aldım. Kapının girişindeki mermerin üzerine koydum, yukarıya da seslendim, bombanı getirdim diye. Birkaç dakika sonra annem aşağıya indi. Tabii ucu yırtık kitap görünüyor, bomba değilmiş diye seslendi bana. Ben de herhalde yani dedim ona. O anda ben bir yandan poşetleri taşıyorum kapının ağzına. Muammer aşağıda şofbene bakıyor dedi bana. Kendisi de giyinmiş, hazırlanmış. Saatte 5:15 var. Makas aldı eline ve paketin iplerini kesiyor. O anda yan yanayız. Kesti filan. Sonra dedi ki, bu biraz zor açılıyor gibi. Ben bunu dışarıda açayım. Dışarı çıktı. Bunun içinde bir şey mi var? Ne var? Sen benden uzak dur dedi. Sonra ben şofbene bakmak üzere aşağı indim. Aradan 30 saniye geçti. Ardından muazzam bir patlama oldu. Ama ben önce şofbene baktım. Şofbenin yerinde durduğunu gördüm. Geri döndüm. Doğal gaz borusuna baktım. O anda anladım ben olayı ve koşarak yukarı çıktım. Kırık cam parçalarının üzerinden ön kapıya vardım. Toz duman, göz gözü görmüyor. Anne, anne diye bağırdım ama kimse yok. Duman dağıldı. Sonra baktım, yerde, merdivenlerin yanında. Sol kolu yoktu. Onu görünce ben yerimden kıpırdayamadım. Yerimde durdum o anda. Sokaktan geçenler, koşturanlar, ne oldu diye eve gelenler oldu. Dışarıya çıkarmaya çalıştılar. O anda benim beynim durdu. Sebzeleri toplayayım bari dedim. Birisi, hiçbir şey kıpırdatma dedi. İçeri girdim. Kapının yanındaki telefon çalışmadı. Kütüphanedeki telefona koştum. Arkadaşımı aradım. Koş çabuk, annemi bombaladılar dedim. Ne oldu dedi. Öldü herhalde. Kolu yok dedim. Geri dışarı çıktım. Orada kolundan kan damlamaya başladı. Çok gençten bir kız. Ben doktorum. Lütfen kendinizi toparlayın dedi. Dışarıda bir iki dakika durdum. Sonra ailemi aramam gerekir diye düşündüm. İçeri geri koştum ve ablamı aradım çığlık çığlığa. O da geliyorum dedi. Trafik de tıkanıktı. Korkunç bir tıkanıklık. Hiçbir araba kıpırdamıyor. Ablamla konuşup geri döndüğümde annemin hastaneye götürüldüğünü söylediler. Kapının önündeki mermere oturdum. Bir saat yalnız bekledim. Saat 6'yı biraz geçiyordu. Arkadaşım koşa koşa geldi. Trafiğin çok tıkalı olduğunu söyledi. O sırada emniyetten polisler geldi. Ardından gazeteciler, bir takım insanlar geldi. Doğal gazdan geldiler. O sırada bir haber geldi ki ameliyata almışlar, hayati tehlikesi yok diye. O zaman biz de hastaneye gidelim dedik. Hacettepe acil servisine gittik, kapıda beklemeye başladık. Acilin önü yavaş yavaş dolmaya başladı. Haberi duyan geldi, daha sonra kıpırdayacak yer kalmadı. O anda yaşayacak mı, yaşarsa annem kolsuz ne yapacak diye düşünüyorum. Oysa ben fark etmemişim. Bacak da yokmuş, göz de yokmuş. Tabii ben bütün bunları bilmiyorum. Sonra beni bir odaya tıkıştırdılar. Ben o an anladım annemi kaybettiğimizi. Arkadaşlar kendi evine gidemezsin dediler. Neyse sonuçta Bahçelievler'deki ablamın evine gittik. Ertesi gün eve geldik. Önlü arkalı evin bütün camları kırılmış, kırılmamış cam kalmamış, kapı yerinden oynamış, kapanmıyor. Öyle sıradan bir patlama değildi. Yandaki apartmanda çatlaklar oluşmuş, bitişikteki pastanenin 8 milimlik bütün camı kırılmıştı. Camlar temizlendi, bütün gün şangır şangır cam sesi dinledik. Eve geldiğimde Ülkü Coşkun labı tutuyordu. Benim de ifademi aldı. 7 gün boyunca evimiz boşalmadı. Çok fazla gelen giden oldu. İyi düşünülmüş, iyi planlanmış bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü annem ne zaman nereye gideceği, saat kaçta gideceği belli olmayan bir insan. Bir de burası çok kalabalık bir cadde. Ha, bu neyi açar, kitabı açar diye düşünülmüş. Annem çok evhamlı bir insandı. Eğer bir şey hissetmiş olsa, korku hissetmiş olsa mümkün değil açmazdı. Kitabın ince olması bizi böyle bir düşünceden uzak tuttu. Olaydan 3-4 gün sonra Nusret Demiral beni çağırdı. Demiral, bir isteğiniz var mı diye sordu. Ben de bir iki telefon geliyor dedim. Telefonu dinlemeye aldırdı. Eve teyp koydurdu ama ondan sonra bir arayan olmadı. Yani biz bu teybe bir kayıt yapamadık. Annemin öldürülmesinden sonra duyduğum şey nefret oldu. Ben bu nefreti diğer insanlar öldürüldüğünde de duydum. Annem başörtüsüne karşı çıktığı için öldürüldü. Muammer Aksoy neden öldürüldü? Diğerleri neden öldürüldü? O dönemde neden üst üste bu insanlar öldürüldü? İrticaya karşı oldukları için öldürüldüler. Laik Türkiye dedikleri için öldürüldüler. Konuşan, çevrelerini aydınlatan insanlardı bunlar. Susturuldular, olay da kapandı gitti. Mayıs 2008. 19. ayrımın sonu, sayfa 249.